İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Luka 1. Bölüm Zekeriya'nın Şükran İlahisi.
Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh'la dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rabb'e övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasına anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti. Sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görünceye güne dek ıssız yerlerde yaşadı.
2. Bölüm İsa'nın Doğumu.
O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
Çobanlar ve melekler.
Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine ''Haydi Beytlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim'' dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar İşitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması.
8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbe adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi.
İsa tapınakta.
İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh Bayramı'nda Yeruşalim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Yeruşalim'e döndüler. 3 gün sonra onu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk dedi. O da onlara, beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.
3. bölüm. Yahya Rabbin yolunu hazırlıyor.
Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Herodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus, Avilini'yi Lisanias yönetiyordu. Hanan ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. çölde haykıran, "Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin" diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. "Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır." Halk ona "öyleyse biz ne yapalım?" diye sordu. Yahya onlara "İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın" yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek "öğretmenimiz biz ne yapalım?" dediler. Yahya "size buyrulandan çok vergi almayın" dedi. Bazı askerler de "ya biz ne yapalım?" diye sordular. O da "kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın" dedi. "Ücretinizle yetinin." Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında "acaba Mesih bu mu?" sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. "Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak." Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi.
İsa'nın vaftiz olması.
Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten "sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu.
İsa'nın soyu.
İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu, Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Matitya oğlu, Şimi oğlu, Yosek oğlu, Yoda oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Elizer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Eliyakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, İşay oğlu, Ovet oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Tera oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yeret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.
4. Bölüm. İsa'nın çölde denenmesi.
Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun" dedi. İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz" diye yazılmıştır karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır.
İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at dedi.
Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı.
İsa Celil'e de.
İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
İsa kötü bir ruhu kovuyor.
Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretisine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı.
İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı. Ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek," dedi. "Çünkü bunun için gönderildim." Böylece Yahudiye'deki avralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
5. Bölüm İsa'nın ilk öğrencileri.
Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa, gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a, "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın," dedi. Simon şu karşılığı verdi: "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım," diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a, "Korkma," dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun," dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.
Bir felçlinin iyileştirilmesi.
Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu.
O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi: "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git," dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde "Bugün şaşılacak işler gördük," diyorlardı.
Levi'nin öğrencilere katılması.
Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, "Ardımdan gel," dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, "Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.
Oruçla ilgili soru.
Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerekir. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
6. Bölüm Şabat Günü Sorunu.
Bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları Şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir dedi. Bir başka Şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama ayağa kalk, öne çık dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara size sorayım dedi. Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi? Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar.